11. Peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler, akşam trenle gidecekler, vizelerini yaptırsınlar, vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler, Almanya'daki çalışma hayatınızda başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri, alt salona inip, kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
Yıl 1971. Babam amcamdan bana ve en küçük kardeşim Serpil'e pasaport çıkarmasını ve uçak biletlerimizi alarak bizi Almanya'ya göndermesini istemiş. Amcam pasaportlarımızı çıkarıp 9 Ekim sabahına uçak biletlerimizi aldı ve bizi tembihledi. Ben babana telgraf çektim. Sizi havaalanından alacaklar. Başkaları gelip sizi götürmek isterse sakın onlarla gitmeyin. Frankfurt'a indik. Annemle babamı bekliyoruz ama kimse bizi almaya gelmiyor. 30-35 yaşlarında iki Türk yanımıza geldi. Onlardan biri, ben ailenizi tanıyorum, gelin sizi onlara götüreyim dedi. Ben de, peki tanıyorsan isimleri ne diye sordum. Adam cevap veremedi. Yağmur yağıyor, hava soğuk, hasta olacaksınız, bize gidelim, yarın ailenizi buluruz diyorlardı. Ben amcamın dediklerini hatırlayarak onlarla gitmedim. Kardeşimin kulağına, şimdi bir taksi gelince koşarak oraya gideceğiz, o taksi bizi annemize götürecek dedim. Koşarak taksiye ulaştık. Elimdeki adresi şoföre verdim. Würzburg'un ayrı bir şehir olduğunu nereden bileyim? Ben 3-5 mahalle geçeceğiz sanıyordum. Yol uzayınca cama vurmaya başladım. Nereye götürüyorsun bizi diyordum ağlayarak. Adam bir şeyler söylüyor ama ben anlamıyorum. Sonra taksi bir yola saptı, şoför bir restorana girdi. Kardeşimin elinden tutup dışarı çıktım ve otobana doğru koşmaya başladık. Ne kadar koştuk bilmiyorum ama polisler bizi durdurup tekrar taksiye bindirdiler. Biz ağlamaktan, açlıktan, yorgunluktan ayakta duramıyorduk. Biraz daha yola devam edince nihayet Würzburg'a geldik ve bir yerde durduk. Apartmanların birinden annemle babam çıktı. Bir yandan yavrularım gelmiş diye bize sarılırken bir yandan da siz nasıl geldiniz, niye haber vermediniz diyorlardı. Annem bir gece önce rüyasında kendine iki çiçek verildiğini görmüş. Sonunda ailemize kavuşmuştuk. Ertesi gün amcam ağlayarak halamı aramış. Ben çocukları uçakla gönderdim. Kardeşime telgraf çektim ama telgraf bugün geri geldi. Onlara bir şey olduysa ben artık yaşayamam demiş. Amcamın çektiği telgraf, babam hastanede olduğu için iş yerinden geri dönmüş. Biz de o sırada Almanya'ya gelmişiz ama kimselerin haberi olmamış. Nilgün Ertan. Yıl 1968. Bir araba aldık. İlk defa Türkiye'ye izne gideceğiz. İşten Bolu'ya uzun bir yolculuk bizi bekliyor ama nasıl gideceğiz? Yol bilmiyoruz, iz bilmiyoruz. Yanımızda bir de çocuğumuz var. Yugoslav Türklerinden Ali Rıza diye bir bey vardı o zamanlar. Eşim onunla tanışmış, o kadar güzel bir yol tarifi yazmış ki bize, tam bir harita gibi. Yola çıkışımızdan Edirne'ye ininceye kadar, şurası şu kadar kilometre, şuradan sağa döneceksiniz, bu kadar gidince sola döneceksiniz diye hiçbir şeyi atlamadan not edip vermiş eşime. Rahmetli eşimin okuma yazması yoktu, okuma imkanı olmamış ama ben biliyordum. Türkiye'ye kadar arabayı o kullansa da şoförlüğü ben yaptım. Yanı başında bütün yolu ben tarif ettim ve hiç sapmadan elimizdeki tarifle Edirne'ye kadar güzelce geldik. Gece saat 1 gibi Kapı Kule'ye indik. Yanımızda 26 bin kron paramız vardı. İsveç parası o zaman çarşaf gibi büyük binlikler. Görevli memur, üzerinizde para var mı diye sorunca var dedik. Görevli memur, gece başınıza bir şey gelir. Siz paraları bana verin. Ben size banka cüzdanı vereyim. Memlekete gidince bir bankadan paranızı çekersiniz dedi. Biz paraları teslim ettik ama dolandırıldık mı diye de içimiz içimizi yedi. Neyse, Kapıkule'den Edirne'ye varınca bir otelde kalalım, sabah yola devam ederiz dedik. Çok yorulmuştuk. Kahvede oturanlar varmış. O saatte gençten bir çocuk bize güvenilir bir otel gösterdi. Arabamızın üstü de bagaj dolu. Yaşlı bir amca da siz istirahatinizi yapın, ben sabaha kadar uyumam, arabanızı beklerim deyince rahat bir nefes aldık. Ertesi günde Bolu'ya vardık. Ama hepimizin aklı da hala paradaydı. Ya dolandırıldıysak, ya birikimlerimiz uçup gittiyse. Neyse, eşimle abim gidip bankayla görüştüler. Paramızı eksiksiz teslim aldık da derin bir oh çektik. Ondan sonra da yıllarca o yolları kazasız belasız gittik geldik. Eşim 1991'de vefat etti. Biz de döneceğiz. Şu gün döneceğiz, bir sene sonra geleceğiz diye diye derken İsveç'te yarım asrı devirdik. Mahmure Özay. Evet sevgili dinleyiciler, Ankara'dan, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, Ortak Canlı Yayın'dan, 11. Peron'dan, 2020'nin 4. programından selamlıyoruz sizleri. Canlı yayında okuduğum cümleleri Diaspora Türk'ün internet sayfalarından aldığımızı hemen sizinle paylaşayım. Sevgili Gökhan Duman'ı sevgiyle analım ve program ekibini her zaman yaptığım gibi tanıtalım. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu ve tam karşımda sevgili Ayhan Taşçı ana kumandada ve sağımda sevgili Özkan Pekesen programımızın daimi konuğu ve tam da karşımda 10 mu 20 mi 30 mu 40 mı 50 mi 80 mi 100 mü sayısını hatırlayamadığı ülkeye gitmiş gelmiş sevgili Uğur Okçu abimiz, makine mühendisi. Hoş geldiniz.
Merhabalar. Ben de çok mutluyum burada olmaktan.
Biz de çok mutluyuz. Sevgili dinleyiciler, ben metni canlı yayında okurken çok derinlerden böyle bir öksürük sesi geldiyse Uğur abi öksürmemek, yayını sabote etmemek için maksimum gayret gösteriyordu o arada. Mendille ağzını kapatıyordu. Teşekkür ederiz. Gayet. Yılların yayıncısı gibi abi. Gayet refleks gösterdin. Olayı toparladın. Sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz biz 11. Peron'a 1961 ile başlayan göç olgusuyla, özellikle işte işçilerimizin Almanya'ya seferleriyle başlayan süreçten yola çıkarak bu programı önerdik. Ama 52 hafta 2019'da, 4 haftada 2020'de 56 programdır. Dünyanın her yerine artık yeni kuşak birikimlerini, bilgilerini, deneyimlerini aktaran vatandaşlarımıza dair bölümlerde yapıyoruz. Uğur Okçu tam da böyle bir isim, bir makine mühendisi. Aylar önce sevgili Kartal Kural'la bir telefon bağlantısı yaptığımızda, ki o programda da ben belirtmiştim, Kartal benim çok eskilerden, çocukluktan da arkadaşım olduğu için esas bir gün mutlaka Uğur abiyi ağırlayın, ona ulaşın diye ısrarcı olmuştu. Biz de Kartal'ın referansıyla Uğur abiye ulaştık, sevgili Uğur Okçu'ya ulaştık. Fakat o dönemde bir şeyler ters gitti, arkasından ağır bir grip geçirdi Uğur Okçu ve ancak bugün sizi ağırlamak mümkün oldu. Öncelikle bir kocaman geçmiş olsun Uğur abi.
Teşekkür ederim, çok sağ olun.
Son koronadan bir önceki hepimizi tedirgin eden domuz gribini,
evet,
yakalanıp atlattın değil mi?
Hastalık geçirdim, hastalık dönemi geçirdim. Hı-hı. Ama şimdi oldukça iyiyim.
Evet, evet.
Evet, ve karşınıza geldim. Bir şeyler söyleyebilirsem ne mutlu.
Söylersin tabii abi, yani yaşanmışlığın yeter. Şimdi yayın öncesinde ben sana hemen ayaküstü sordum. 100 ülkeye iyi geçti herhalde dedin. Ama ilk çıkış ne zaman dedim. Onu önce bize 1978 Romanya dedin. Sonra yok yok, daha da eskiydi, lise 2'deyken evden kaçmıştım, Libya'ya gitmiştim dedin.
Gemiye miç olarak girip.
Onu biraz bize
çok
anlat.
Çok enteresandı.
Rahmetli annenin de nasıl ölüp ölüp dirildiğini de anlat.
Bir
tabii.
Tanıdık firmaydı. Tanıdık firmanın
yılda sahibini, bu arada 68-69.
Lise 2'den lise 3'e geçtiğim sene. Gittim onu kandırdım. Geminin kaptanı ve sahibiydi. Bana bir miço ehliyeti çıkardı.
O zaman nerede yaşıyorsunuz abi?
Biz o zaman Mersin'e...
Mersin'de.
Yaşamıyoruz. Mersin'e gezmeye gitmiştik. Babam orada savcı yardımcısıydı.
Hı, aslında hep Ankara'da mıydın sen?
Yani 3 sene Mersin'de kalmıştık. Evet. Ve oraya gidince adam bana bir miço ehliyeti çıkardı. 375 tonluk son derece küçük bir gemiyle yola çıktık. Önce Libya'ya gittik. Libya'da o zaman Gaddafi yoktu. Çok çok eski bir dönem. Oradan Kıbrıs'a geldik. Kıbrıs'ta savaş hiç olmamıştı ve Maraş'ı gördüm. Maraş muhteşem bir yerdi. Türk mahallesinde hiçbir şekilde kapılar kapanmıyordu. Sormuştum niye kapanmıyor kapılar diye. Burada hırsızlık olmaz demişlerdi. Çok ilginçti yani. O benim çok ilgimi çekmişti. Ve Maraş'a gitmek istedim. Maraş'ı görmek istedim o dönemde. Bana dediler ki yanına bir kişi verelim. Onunla birlikte git. Çünkü dediler Rumca konuşmazsan sıkıntı yaşayabilirsin dediler. Yani orada sana değişik davranabilirler dediler. Gittim ben oraya ve kumsalda gezdim. İşte o binaları gördüm. Gerçekten muhteşemdi. Sonra Lübnan'a gittik. Yani böyle bir 4 ay geçirdim
denizde. İlk deneyim bu.
İlk deneyim bu ve ondan sonra nefret ettim. Çünkü o 375 tonluk geminin Akdeniz'de sallanması beni denizden nefret ettirdi. Geminin arka tarafına çıkıyordum. Allah'ım bu gemiyi batır da ben öleyim diyordum. Yani bu kadar korkmuştum.
Sen anneyi babayı dinlemeyip 15 yaşında miço olursan...
Ondan sonra bütün hayatım denizde geçti. İşin ilginç yönü.
Demek ki büyük komik. Lokmaya büyük konuşma.
Evet, çok atalım. Komik. Okulu bitirir bitirmez denize çıktım. Ve işte Karadeniz'e çalıştım o korkunç fırtınalarda. Ondan sonra da ilk çıkışım aslında profesyonel bir çıkıştı o. Romanya oldu ve sonra arkası geldi. Birçok ülkeye gittik. Fakat bu arada benim aklıma şey geldi. Kanada, Vancouver'da benim başımdan çok ilginç bir olay geçti. Bunu Hasan Pulur, bu geçen olayı ben önce olaydan önce bunu söyleyeyim. Bu geçen başımdan geçen olayı çok sinirlendiğim için bir yere yazı yazdım. O zamanlar bu sosyal medya çok gelişmiş değildi.
Yazılı basın.
Yahoo grupları vardı. O Yahoo gruplardan paylaştım. Sonra bir baktım Milliyet Gazetesi'nde Hasan Pulur bunu köşesine taşımış.
Hasan Pulur,
evet. Rahmetli Hasan Pulur köşesine taşımış. Olay şöyle oldu. Ben gemi baş mühendisiydim.
Yıl kaç bu arada abi?
Vallahi yılı hiç anımsamıyorum. Yani kesinlikle çok geçmişlerde kaldı. Gemiyle geldik Vancouver'a. Çok uzun bir yolculuktan geldik. Bayağı da yorgunduk. Gemide Filipinli personel de vardı. Türk personel de vardı. Herkes çok yorgun. Ve herkes denizin vermiş olduğu o yorgunluğu üstünden atmak için dışarıya çıkıp gezmek. Bir yerlerde bir iki bir şey içmek.
Soluk almak istiyordu.
Ben gittim hemen tabii makine manevraları bittikten sonra ben hemen kameraya girdim. Çıkacağım dışarıya fotoğraf çekeceğim. İşte bir iki bir şey satın alacağım belki. Vancouver'da hiç görmemişim. Gittim banyomu yaptım. Giyindim. Kaptanın kamerasına geldim. Kaptanın kamerasında genç bir Hint asıllı bir Kanadalı vardı. Gümrük sorumlusu. Elinde kağıt kalem. Kaptanla konuşuyorlardı. Kaptana dedim ki arkadaşlara söyleyeceğim. Nöbetleri ayarlayacağız. Ona göre dışarıya çıkacağız dedim. Ve hepimiz dedim. Yok dedi dışarıya çıkmak yok dedi kaptan. Nasıl olur dedim Suvar Bey. Siz dedim nasıl dışarıya çıkmayız bu kadar uzun sürelerden sonra insanlar içeride zaten 2 gün kalacak burada insanlar bir hava alması lazım. Yok dedi izin vermiyor dedi şey. Çünkü dedi sadece Filipinli personeline izin veriyor. Türk personeline izin vermiyor. Neden dedim Türk personeline kaçarlarmış. Ya böyle bir şey olur mu dedim kaçmadan bir insan suç işlemeden onu işlemediği bir suçtan dolayı mahkum edebilir misiniz dedim kaptana. Böyle bir saçmalık olabilir mi dedim kaptana. Kaptan dedi ki yok dedi. Kaptan orada eğer gerçek anlamda ben çünkü çok iyi kaptanlarla çalıştım. Gerçek anlamda masaya vurabilen, yumruğunu masaya vurabilen.
Siz ne diyorsunuz? Ne yaptığınızda
farkında. Diyebilir. Diyebilir. Evet. Bunu diyebilir ama şeye birisi kaçarsa işlerinden birisi
başım ağrımasın.
Başım ağrımasın diye Filipinli personel de izin vermedi. Türk personel de izin vermedi. Kimse dışarıya çıkamadı. O genç Hint asıllı Kanadalı gümrük sorumlusu yüzünden. Ben de dedim ki ben şimdi dışarıya çıkıyorum dedim. Banyomu yaptım. Şimdi dışarıya çıkıyorum. Siz dedi kimsiniz dedi bana o gümrük sorumlusu. Ben dedim baş mühendisim. Siz de dedi kaptandan izin alıp öyle çıkacaksınız dedi. Ben dedim kaptandan izin almıyorum. Dışarıya çıkıyorum. Polis çağırın beni içeriye attırın dedim. Ben çıktım dışarıya gittim. Bütün gün gezdim. Hiç gelmedim gemiye. Ondan sonra akşamleyin geldim. gemiye tabii hiçbir şey yapamazlar. Kanada kanunlarına göre böyle bir şey yok. Hmm. Yani böyle bir Amerika'da olsa Amerika'da immigration ofisinin çok üst şeyleri var.
Yetkileri var.
Fakat Kanada'da böyle bir şey yok. Neyse bu olay böyle oldu. Sonra yola çıktık. Hiç kimse çıkamadı benim haricimde dışarıya. Türkiye'ye geldik. O sırada Türkiye'de aradan bir sene falan geçmişti. Türkiye'de bir gemi geldi İzmir'e. İzmir'e gelen o turistlere, Amerikalı turistlere kırmızı halılar serdiler. Hı hı. Ben de çok sinirlendim. Yani bize böyle yapıyorlar da onlara da böyle yapıyorlar diye. Ben de tuttum bir yazı döşendim. Bu olayı anlatan bir yazı döşendim ama biraz da ağır yazdım yazıyı. Ardından Hasan Pulur bunu köşesine taşımış ve beni bilmem ne komiserliğinden aradılar bu ülkenin. Dediler ki siz dediler geminin adını filan ver. Niye dedim? Biz dediler size yardımcı olacağız, dışarıya çıkmanızı sağlayacağız. Güler misiniz, ağlar mısınız? Aradan bir sene geçmiş beni arıyorlar. Olay aslında bu değil. Olay çok daha farklı bir noktaya geldi. Aradan bir sene daha geçti. Aradan bakın iki sene ya da iki seneden fazla bir süre sonra ben tekrar Kanada'ya gittim. Kanada'ya bir başka limana gittim. Bakın Vancouver'a gitmedim.
Ne yaptılar? Kırmızı halıyla karşıladılar.
Başka bir limana gittim. O başka bir limanda akşamleyin hiçbir sorun olmadı. Dışarıya çıktık. Herkes gezdi. Akşamleyin gemiye geldiğimde dediler ki seni dediler immigration'ın başı arıyor dediler. Çok ilginç. Immigration'ın buradaki başı arıyor. Gittim. Adam elinde iki sene öncenin Milliyet gazetesi çevirmiş sayfayı Hasan Pulur'un o yazısıyla birlikte bana geldi. Siz dedi niye bu yazıyı yazdınız dedi. Biz dedi sizden özür diliyoruz dedi. Böyle bir şeyin olması söz konusu bile olamaz dedi. Ve biz dedi bunu değiştirdik. O hanımefendiye, bu sorumlu olarak gelen hanımefendiye de bu konunun böyle olmaması gerektiğini aktardık dedi. Ve ben şaşkınlıktan aradan iki seneden fazla zaman geçmiş şaşkınlıktan kala kaldım ortada. Ama bu demek değildir ki aynı şeyin daha sonra bize yapılmaması. Daha sonra bir başka limana gittik. Gemiyi bastılar. Bütün belki de 50 kişiyle gemiyi bastılar. Ve bilgisayarlarımızda porno aradılar. En ufak bilgisayara kadar. Halbuki hiçbir şey yok. Yani ne yapıyorsunuz ya? Niye bunu yapıyorsunuz dediğimizde de işte şeylere...
Rutin uygulamalarımız bunlar, şunlar.
Yani bu tür olaylar çok ilginçtir. Yani bunu dünyada her yerde hiçbir zaman şu şöyledir diyemeyiz.
Yani hayat siz planlar yaparken biraz da başınıza gelenlerdir diye bir tabir var ya, tam da bu. Şimdi Uğur abi bu anıları aslında başka bir program serisi yapmak lazım ilerleyen yıllarda. Programın girişinde canlı yayında iki alıntıyı paylaştım. Sen de dinledin. Öksürmemek için de çaba harcadın. Bir tanesinde o kadar bir yokluk var ki telgraf çekiyor, çocukların geliyor diyor. Fakat telgrafı baba alamıyor ve o çocukların teğet geçiyorlar yani hayatın içinden. Özkan sen neler diyeceksin? Senin de bu görüşlerini almak istiyorum Uğur.
Tabii her programda konuştuğumuz gibi çok ciddi yaşanmışlıklar var. Burada da gene çok farklı örneklerini gördük. Tam da senin söylediğin gibi yani yaşanmışlıklar kelimeleri daha da anlamlı hale getiriyor. Özellikle bir farklı bir ülkede olmak bunu daha da yani karşıdaki insan çok net geçirebiliyor. Biz çok farklı duyguları hissedebiliyoruz. Biraz önce Uğur abiden dinlediğimiz hikayede de hemen hemen aynı şey vardı. Bir toprak parçasından farklı bir yere gitmek, orada karşılaşılan çok ciddi sorunlar ama kendisini gösterdiği dirayet, bunun basına yansıması çok keyifliydi biraz önce dinlerken. Hakikaten bizim de hani bazı durumlarda nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili de bir ders niteliğinde bir şeydi, bir anıydım.
Sen neler söylersin?
Ben iki öyküyü de çok hüzünle dinledim. Özellikle birinci öyküde çok şaşırdım ve yaşadım öyküyü kendi içimde. Çünkü yabancı ülkelerde bu tür insanlarla, bu tür olaylarla çok karşılaşıyoruz. Farklı durumlarla da çok karşılaşıyoruz. Taksi mesela bir gün Japonya'da bir taksi sürücüsü beni arabadan dışarıya bırakmamıştı. Çok enteresan.
Neden?
Ben ona dolar verdim. Gemiye döndüğümüz zaman. Ben ona doları verince konuşamıyoruz da. Birbirimizle de konuşamıyoruz. Ben ona doları verince doları kabul etmedi. Dedik sen de yani o istiyor ki onun parasını yen vereyim. Ama bende de yen yok. Yani kapıyı kapadı. İki kapıları da kilitledi. O dışarıya çıkarmıyor beni. Ben de hiçbir şey yapamıyorum. Arabayı birden hareket ettirdi. Kafamı arkaya vurdu. Kafamı arkaya vurunca korktu. O kadar korktu ki hemencecik durdu ve parayı kabul etti ve beni dışarıya çıkardı ama arkamdan herhalde sövüyordu. Hı hı. Fakat yine aynı Japonya'da yine bir başka, bu anlattıkça aklıma geliyor. Ben bir kitap yaptım. Alanya Antalya yöresiyle ilgili bir kitap yapmıştım. Fotoğraflarını kendim çekerek dört ayrı dilde yayınlandı. Turizm Bakanlığı bundan satın aldı. Zaten onların da desteği vardı. Bu kitaptan yanımda taşıyordum insanlara verebilmek için. Orada bir adama verdim. Bir Japon'a. Bir Japon bir alışveriş dükkanının sahibine, bir dükkan sahibine verdim. Adam o kadar memnun oldu ki, bu kitabın sahibi sen misin dedi. Evet dedi. Dedim öyle deyince bana çok muhteşem bir Japon samuray heykeli verdi. Ve beni akşamleyin bırakmadı, şeye götürdü. Çok güzel bir sushi bara götürdü. Yani böyle iki tane insan, farklı insanı aynı günde görmek çok, çok önemli, ilginç. Yani. Çok gerçekten önemli, çok ilginç. Bütün bunların hepsi sizinle konuşurken aklıma çıkıyor ama öyküler, bu bizim öyküler, sizin demin anlattığınız öyküler gerçekten, özellikle de birincisi, o ikincisi belki
daha olma, çok iyi, daha, evet.
Ama birincisi çok çok etkileyici. Tüylerimi diken diken etti. Gerçekten tüylerimi diken diken etti ama sonuçta öyle bir yere varmış olmalarına çok şaşırdım yani. Ben varamayacaklarını düşünüyordum siz okurken.
Değil mi?
Evet, kesinlikle yani. Varamayacaklarını düşünüyordum. Çünkü öyle bir ülkede, çünkü yaşıyorsunuz olayı, öyle bir ülkede böyle bir şeyin olması...
Bu olayın gerçekleşme yılları da 70'ler falan hani bir de.
Herhalde bu dönemde biraz zor olur çünkü insanlar çok değiştiler. Yani insanlar artık her ülkede değiştiler. Daha fazla bu konularda güvenilir olmaktan çıktılar diye düşünüyorum ben.
Bak Uğur abi çok önemli bir şey söyledin. Bunu biraz konuşalım. Yani teknoloji gelişti. Her an herkes herkese ulaşabilir oldu. Ama o güvenilirlik, insanın güvenilirlik vasfı mı aşındı diyorsun?
Çok evet, güvenilirlik şey vasfı aşındı. Ve insanlar daha yalnızlaşmaya doğru yönlendiriliyor her yerde. Bunda çok başarılılar. Bunun çok değişik yöntemleri var. Müzik kendini değiştirdi. Artık müzik öyle bir noktaya geldi ki kalp ritmiyle insanları hareket ettiriyorlar. İnsan beyni çok ilginçtir. Aslında müziği ne kadar basitleştirirseniz insan beyni daha da basitini ister. Yani bu bütün müzik kollarında bu aslında sistemin istediği bir sistemin daha iyi yönetilmesi.
Yavanlaştırmak değil mi bu?
Daha basitleştirmek.
İçini boşaltmak.
Müziği ne kadar basitleştirir ve boşaltırsanız insanlar onun daha da basitini, daha da boşaltılmışını isterler.
Şimdi sen öyle cümleler kuruyorsun ki ben hemen tamamlamak istiyorum. Bunu aynen edebiyata da uyarla, sanata da uyarla, resme de uyarla değil mi?
Örneğin şarkıcıya sanatçı denebilir mi? Tabii. Yani bir şarkıcı, belki şarkıcılık sanattan çok daha üstün bir şey. Çünkü sesini kullanıyor. Tabii. Ama bir şarkıcıya sanatçı kelimesini söyleyebilir misiniz? Yani bu bir sanatçıdır diyebilir
başka
misiniz?
Başka bir şey.
Böyle bir şey olabilir mi? Yani sanat ya en basitiyle bir şeyi yoktan var edebilmek. Yani çok basit anlamda. Tabii. Çok çok değişik şeyler söyleyebilirsiniz ama bir şarkıcının var olan bir şeyi icra eden bir şarkıcının sanatla ne alakası var? Ben onu anlayamıyorum.
Bir Rodin'i anlarız değil mi? Bir mermer kütleyi yontuyor, yontuyor bir heykel. O bir sanatçı.
Ve diyor ki ben diyor fazla annemden karnından doğduğum zaman sanatçı doğmuşum diyor. Evet. Yani böyle bunu neden söylüyorlar? Bunu aslında isteniyor, istenen bir şey. Bu sistemin istediği bir şey. Sanat yapan insanların basitleştirilmesi için. Sanatçı kelimesinin basitleştirilmesi için böyle bir yöntemin uygulanması son derece normal. Son
yani
derece
bu
doğal.
Bütün o zaman o ülke tecrübelerine, işte onlarca ülkeye gidip gelmene, yıllar içinde 72'den hesapladığımız zaman abi 48 yıldır sen bir yerlere gitmişsin yani yarım asır. Dolayısıyla söylediklerin ve gözlemlerin çok sağlam temellere dayanıyor. Ne dedin? Bunu biraz detaylandıralım istiyorum tekrar tekrar. İnsanlık güvenilirlik vasfını kaybediyor dedin. Çok evet. Çarpıcı bir şey bu.
Evet, maalesef bu dönemde o noktaya geliyor ve arkadaşınız azalıyor. Çok az.
Tabii.
Yani insanlarla sosyalleşirken gerçek anlamda oturup bir yerlerde sosyalleşme tamamen ortadan kalktı. Siz telefonunuz elinizde, o telefonu elinizden bırakamıyorsunuz. Çünkü o telefon sizin aslında bir bağlantınız. Bir başkasına göbek bağıyla bağlantınız.
Tabii.
o göbek bağı sanki kopacakmış korkusuyla elinizden telefonu bırakamıyorsunuz. O noktaya geldiniz. Çünkü
sen de öyle misin Uğur?
Ben de öyleyim. Ben kitap okumayı azalttım. Çok azalttım kitap okumayı. Ve o telefonu seviyorum. Yani o telefonun yanımda olmasından dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Çok az arkadaşım var. Çok az arkadaşım var. Geçenlerde...
Çok insan tanıdım ama çok az arkadaşım çok az var. Bu bir tercih var. Ama. Çok az İstersen çok arkadaşım
tabii
olabilir.
Çok az arkadaşım var. Yani bunu artık bu yaştan sonra farkına varıyorsunuz. Arkadaşınızın aslında çok az olduğunun. Çok
dostunuzun hele hemen hemen
dost
hiç olmadığını.
Diye bir şey, dost diye
hani
bir şey.
Hani Sokrates'in bir evet, sözü evet, var ya dostlarım dost, bu dünyada dost diye bir şey yoktur
yok,
diyor.
Dost kelimesi diye bir şey zaten bence çok hayali yani ütopik bir kelime dost. Dost diye bir şeyin olması biraz zor ya. Yani. Öyle bir.
Peki ikili ilişkilerde karı kocalar sevgililer de dost olamaz mı?
İkili ilişki, bakın bir gemide siz 20 gün yol gidiyorsunuz. Bir 20 gün yol giderken...
Açık denizde gidiyorsunuz.
Açık denizde 20 gün yol gidiyorsunuz. Açık denizde 20 gün yol giderken bir sürü iş yapıyorsunuz, yemek yiyorsunuz, gününüzü geçiriyorsunuz ve bir sürü sizinle hiçbir karakter, hiçbir uyumlu yanı olmayan insanlarla aynı ortamı paylaşıyorsunuz. Tabii. Ve bir de topraklanamıyorsunuz. Sürekli geminin içindesiniz.
Bir siz, hava alayım hani bu size, insanlardan uzaklaşayım diye.
Diyemiyorsunuz. Size ben bir soru sorayım. Bir insan bir karı kocayı siz 20 gün aynı odaya kitleseniz sonunda ne olur? Ben size söyleyeyim.
Romeo ve Juliet olmaz herhalde diyorsun.
Yani, kesinlikle olmaz. Ya bu iş birazcık insanların bulundukları ortam, yaşadıkları
koşullar, soluk alabilme imkanları.
Soluk alabilme imkanı. Yani bütün bunların hepsinin yanında cep telefonuyla çok fazla kurulan ilişkilerin farklı bir noktaya taşınması. Çünkü onunla kurulan ilişkilerin hiçbiri gerçek değil.
Sabun köpüğü diyorsun.
Sabun köpüğü ve çok kolaylıkla yok olan ilişkiler. Çok. Ama insanlar onlara bağlılar. Çünkü gerçek anlamda bir sosyalleşme içerisinde olamıyorlar. Bunun da ortadan kalkmasının birçok nedeni var. Bulunduğumuz mesela akşamleyin bir bara gidip oturup insanlarla sohbet etmeyi çok seviyorum. Ama böyle bir yeri bulmam mümkün değil yani. Böyle bir yeri bulmam mümkün değil. Ben size bir başka bir şey söyleyeceğim. Ben Afrika'ya gidiyorum şimdi. Hı hı. Afrika'ya ve vahşi yaşamda fotoğraf çekiyorum. Hı hı. Yaklaşık 7-8 senedir.
O siteyi söyleyebilirsin. Fotoğrafya Gen.tr miydi?
Fotoğrafya Gen.tr benim 1997 senesinde kurduğum bir fotoğraf dergisi. Fotoğrafya Gen.tr sanal bir fotoğraf.
Dijital, evet.
Türkiye'nin ilk fotoğraf dergisi, sanal fotoğraf dergisi. Ve gerçek anlamda da altyapısı çok güçlendi. Çünkü bir fotoğrafçı, örneğin Salgado gibi büyük bir adama, büyük bir fotoğrafçıya öneri götürdüğümüzde fotoğraflarını yayınlayabilir miyiz diye öneri götürdüğümüzde bize şunu soruyordu. Diyordu ki bana adresi verin, ben bakayım, ondan sonra kararını tamam. veririm diyordu. Biz gönderdik. Adrese baktı ve fotoğraflarını parasız verdi. Hmm. Hemencecik parasız yayınlanmasını sağladı. Bu tür çok önemli insanların var olduğu gerçekten iyi bir dergi. Çok fazla yayın kurulu değişti. Ama şu aşamada yeni bir yapılanma içerisinde ve yeni bir yayın kuruluyla çalışma içerisinde
yani giriyoruz. Dinleyicilerimiz Fotoğrafya Gen.tr'ye giderek ürünleri görebilirler.
Tabii. Çünkü bedava. Hiçbir şekilde para almıyoruz. İşin ilginç yanı reklam da almıyoruz. Çünkü reklam almak demek o dergiye hizmet eden, dışarıdan hizmet eden insanlara da bir emek karşılığı ödemek demek. Bununla başa çıkamayız. O yüzden biz kimseden...
O amatör ruhu kaybetmememiz gerekiyor.
National Geography geldi onun reklam ajansı evet. geldi bize reklam vermek için. Dedi ki reklam politikanızı öğrenebilir miyiz dediler.
Yoktur dedi.
Yok sen. Değil bilmiyoruz dedik. Bizim reklam politikamız
i̇şte
yok.
Ve bilmiyor, yok evet.
Böyle bir şey yok dedik ve ondan sonra da hiç almadık. O derginin ilk dizaynını, web tasarımını da bizim o dergiyi barındıran Adanet'in web tasarımcısı Polonyalı bir adam 1997'de yaptı. 1997'de tam bir basılı yayın gibi yaptı. Tam bir basılı yayın. Ve 1997'den bugüne kadar bu kadar sene 23 senedir o dergi bu şekilde
ben
yayınlanıyor.
Ben de tam 23 diye notu
evet,
aldım.
Bu sene o kadar senedir bu şekilde yayınlanıyor. Artık günümüze uyumlu bir hale getirmeyi planlıyoruz.
Büyük trafiği nedir abi? Hani ziyaretçi sayısı onlara.
Vallahi hiç ben onları takip etmiyorum ama insanlar yani bir yerlerde mutlaka fotoğraf ve Gen TR'den haberleri var.
Benim
ama
var mesela.
Bizim şey çok fazla para kazanmaya yönelik. Yani insanlar gelsin biz çok fazla tıkalalım, çok fazla...
Hayır belki görsün. Meraktan hani paradan değil de.
Hiç öyle bir şey
yapmıyorsun. Sen şöyle yapmışsın hani iyilik yap denize at balık bilmezse halik bilir
ama
demişsin.
Ama o beni de şey yapıyor, o bana çok önemli bir şey kazandırıyor. Yani
manevi bir
tabii fotoğrafyanın işte sahibi bilmem ne, o da beni çok mutlu ediyor. Tabii. İnanılmaz derecede mutlu ediyor ve orada çalışan insanlar, oradan yayın kurulunda çalışan insanların hiçbiri bugüne kadar bir kuruş para talep etmediler. Hepsi gönüllülük esasına göre çalıştılar.
Bila bedel yani bedelsiz.
Tabii. Ve bunlar çok önemli insanlar. Mesela tabii. Bir tanesi AFSAT başkanıydı. Yani böyle insanların...
AFSAT Ankara Fotoğraf Sanatçıları.
Tabii onların gelip orada o şekilde bu dergiye destek vermeleri muhteşemdi.
Şimdi sevgili Uğur abi sen 100 ülkeyi geçmiştir dedin gördüğüm. Bizi de şu anda 100 ülkeden daha fazla yerden Türkçe'nin ve Türkçe'nin yaşatıldığı her yere ulaşıyor Türkiye'nin sesi, TRT Türkiye'nin sesi ve memleketim efem. Sen anlattın benim bir gözümde saatte 14.31'e gidiyor. 4 dakikamız kaldı.
O zaman ben birazcık Afrika'dan bahsedeyim
safariden. Lütfen. Bir de bize söz ver ilerleyen haftalarda bu sefer ama korona morona olmadan virüs kapmadan.
Çok memnuniyetle sizinle sohbet etmek
sağ
çok zevkli.
Var ol, bizim
gerçekten
için de öyle.
Harika bir şey ama ben nerede mutlu oluyorum? Ben sadece Afrika'da vahşi yaşama adımımı attığım anda mutlu oluyorum. Bu çok ilginç. İçeriye girdiğim anda oh Tanrım sana şükürler olsun diyebiliyorum. Yani böyle bir şey geliyor
o
içime.
O kadar böyle bir
kadar
huzur geliyor.
Muhteşem bir huzur geliyor. Afrika'daki hayvanların yaşamları çok farklı. Size ben şöyle
onlara
bir soru
böyle
sorayım.
Saldıran vuranlardan değilsin değil mi?
Ama orada ama öyle bir şey aklımın ucundan bile geçmez. Biz sadece görsel görüntüleri görüntü almaya çalışıyoruz kendi makinelerimizle. Afrika'daki yaşam oraya giden insanlar için hiçbir tehlike göstermiyor. Birçok insan şunu söylüyor. Ya beni bir şey yaparsa ya bana saldırırsa ya ben de onlara şunu söylüyorum.
Dünyanın yani büyük şehirlerindeki trafik daha riskli.
Trafik daha riskli. Bırakın onu. Geçenlerde 300 tane olay olmuş. Trafikte yol verdin vermedin. Tabii. Kavgası yüzünden ve bunların bazıları ölümle sonuçlanmış.
Tabii. Bunlardan daha risksiz diyor.
Çok daha risksiz. Bir kere aracı bir bütün olarak görüyorlar. Aracı bir bütün bir hayvan olarak, bütün bir yaratık olarak görüyorlar ve ona kesinlikle yaklaşmıyorlar. Yaklaştıkları zaman cep telefonunuzla bile fotoğraf çekebilirsiniz. Kendi aralarında inanılmaz bir denge var. Orada bir çok basit bir şeyle bitireceğim şunu. Bir aslan yavrusunun yaşama şansı bir antilop yavrusunun yaşama şansından 10 kat daha azdır.
Neden?
Çünkü oradaki şartlar, o ortamın, vahşi yaşamın şartları antilop yavrusunun yaşamasına daha elverişli.
Doğal seleksiyon, evet.
Aslanın, evet doğal seleksiyon. Aslanın yeni bir aslan aileye girdiği zaman yavruları öldürüyor anne çiftleşsin diye. Anne avlanmak zorunda yavrularını bırakıyor. Bıraktığı yerde sırtlanlar, leopar, başka hayvanlar onları gelip özellikle öldürüyorlar aslan yavrularını. Bu çok ilginç. Özellikle gelip aslan yavrularını öldürüyorlar. O yüzden bir aslan yavrusunun yaşama şansı bir antilop yavrusunun yaşama şansından 10 kat daha az.
Azdır. Uğur abi, sevgili Uğur Okçu, sevgili dinleyiciler. Uğur abi dedim, hani hakikaten bir abisin böyle bembeyaz sakalların. Gerçi benim de sakallarım beyaz ama sen dünyayı 100 kere turlamış bir abi olarak çok mutlu olduk seni ağırlamış olmaktan. Sağ ol, var ol ama sözümüz yarım kaldı. İlerleyen haftalarda...
Ve tekrar... birçok sorumuz vardı evet. Ama zaman çok kısa.
Ama Uğur abi iyi bir konuşmacı. Programın başında Libya, Romanya derken bir baktım ben Kanada anılarına geçti.
Yani dinlemek çok keyifliydi. Umarım bir kez daha yani ya da başka zaman.
Tabii.
Mutlaka dinleriz.
Son olarak ne söylemek istersin? Yani dünyaya açılan Türk insanına dair tespitlerin ve cümlelerin ne olur abi? 30 saniye.
Dünyaya açılan insanlara söylemek istediğim bir tek şey var. Bulunduğumuz ortamın bize vermiş oldukları, küçüklükten itibaren çevrenin vermiş olduğuyla karakterimiz oluşuyor. Hı hı. Orada yaşamak için, yabancı bir ülkede yaşamak için mutlaka çocuktan başlayarak yaşamak lazım. O ortama uyum sağlayabilmek için. Aksi takdirde başka bir ortama uyum sağlamak çok zor.
Zorluklar oluyor değil mi? Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta da 11. Perona yanaştık. Türkiye'nin Sesi Radyosu Memleketim FM ortak canlı yayınından selamladık sizleri. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada seslerimizi ileten sevgili Ayhan Taşçı, sağımda Özkan Pekesen programımızın daimi konuğu ve tam karşımda makine mühendisi, Türkiye'nin dışı açılan belki ilk beyaz yaka insanlarından Uğur Okçu bizimleydi. Haftaya yine birlikte olabilmeyi diliyoruz. 11. Peron ekibi adına programı hazırlayan ve sunan prodüktör ben Murat Örem'de hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatınızda başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.